Ayrım 9.
Varlıklı kadınlar can sıkıcı ev işlerini yaptırmak için uşak tutabilirken, yoksul kadınlar tüm yaşamları boyunca bu çemberi perçinlemişlerdir. Ailenin geçimine yardımcı olmak için dışarıda da çalışmak zorunda kaldıklarında, kölelik koşulları katmerlenir. Bir yerine iki sorumluluk birden omuzlamalarıyla çifte ezilenler haline gelirler. Batı dünyasının orta sınıf ev kadınları bile iktisadi avantajlarına karşın kapitalizm tarafından mağdur edilmişlerdir. Yaşantılarının yalıtlanmış, tek düze ve sıradan koşulları onları çocukları için yaşamaya yöneltir ki, günümüz aile yaşamına musallat olan nevrozların çoğunu besleyen bir ilişkidir bu. Sıkıntılarını bastırmak arayışı içindeki bu ev kadınları, tüketim malları alanındaki vurguncuların oyuncağı ve avı haline getirilebilirler. Kadınların birer tüketici olarak bu sömürülmesi, esasla birer üretici olarak erkeklerin sömürülmesi üzerinde gelişen bir sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Kapitalistlerin çekirdek aileyi yüceltmelerinin birçok nedeni vardır. Çekirdek ailenin küçük yuvası, emlak komisyoncularından deterjan ve kozmetik imalatçılarına dek her türlü satıcı için bir altın madenidir. Yeter ki bir kitle taşımacılığı geliştirmek yerine bireysel kullanıma dönük otomobil üretilmesi gibi büyük şirketler her biri ayrı bir çamaşır makinesi, buzdolabı ve benzeri eşyalarla donanmış birer ailenin oturduğu küçük evler satarak daha fazla para kazanabilirler. Bunu kirası düşük toplu konutlar inşa etmekten ya da topluluk hizmetleri ve çocuk bakım merkezleri geliştirmekten daha karlı bulmaktadırlar. İkinci olarak da her biri ayrı bir eve kapatılıp aynı mutfak ve çocuk bakımı işlerine bağlanarak kadınların birbirlerinden yalıtılmaları, onları bir araya gelip kurulu düzene karşı sağlam bir toplumsal güç ya da ciddi bir siyasi tehdit haline gelmekten alıkoymaktadır. Kadınlığın sınıflı toplumun evi ve ailesi içindeki ve sınıflar öncesi toplumda kadınların sahip olduğu daha güçlü, daha bağımsız konuma o denli ters düşen, uzun mahkumiyetinin bu kısa ve öz incelenişinden çıkarılacak en öğretici ders nedir? Bu bize kadın cinsinin daha aşağı bir konumda oluşunun, kadınların biyolojik yapısından ya da çocuk doğurmaları olgusundan ileri gelmediğini göstermektedir. Çocuk doğurma ilkel komünde hiç de ayak bağı değildi. Bu zamanımızın çekirdek ailesinde bir ayak bağı haline gelmiştir. Yoksul kadınlar hem evde çocuk bakmanın hem de ailenin geçimine yardımcı olmak için dışarıda çalışmanın birbiriyle çelişen yükümlülükleri altında ezilirler. Demek ki kadınları ezilme durumuna mahkum eden bir sınıfın bir başka sınıfı, bir ırkın bir başka ırkı ve bir ulusun bir başka ulusu ezmesine yol açmış olan aynı toplumsal güçler ve ilişkilerdir. Kadınların aşağılanmasının ve ezilmesinin temel kaynağı, sınıflı toplumun nihai aşaması olan kapitalist sistemdir. Kurtuluş hareketi içindeki bazı kadınlar, Marksizmin bu temel tezlerine karşı çıkmaktadırlar. Bunlar kadın cinsinin ayrı bir kast ya da sınıf oluşturduğunu söylemektedirler. Örneğin, T. Grace Atkinson'ın tutumu kadınların ayrı bir sınıf olduğudur. Roxanne Dunbar, kadınların ayrı bir kast oluşturduğunu söylemektedir. Şimdi bu iki kuramsal yaklaşımı ve bunlardan çıkan sonuçları inceleyelim. Birincisi, kadınlar bir kast mıdır? Kast hiyerarşisi tarihte sınıf sisteminden önce gelmiştir. Onun prototipi ve selefidir. Kast hiyerarşisi kabile komününün çözülmesinden sonra yeni iş bölümlerine ve toplumsal işlevlere göre toplum parçalarının ilk belirgin farklılaşmasının ortaya çıkışıyla birlikte gelişmiştir. Daha üst ya da aşağı bir konumda bulunmak, doğuştan hangi kasta üye olduğuna bağlıdır. Bununla birlikte kast sisteminin aynı zamanda özü itibariyle ve daha doğuştan bir sınıf sistemi olduğu önemli kaydedilmelidir. Dahası kast sistemi en yüksek gelişim aşamasına Hindistan gibi yalnızca dünyanın belirli bölgelerinde erişirken, sınıf sistemi ondan çok daha öteye evrilerek bir dünya sistemi haline gelmiş, kast sistemini kendi içinde eritmiştir. Bu her dört kastın, Brahmanlar ya da din adamları, askerler, çiftçiler ve tacirler, emekçiler ve bunların yanı sıra kast dışı olanlar ya da paryalar. Sömürücü bir toplumda kendine uygun yerlerini aldıkları Hindistan'da da açıkça görülebilir. Eski kast sisteminin varlığı çürümüş biçimlerle hala sürdürdüğü bugünün Hindistan'ında kapitalist ilişkiler ve iktidar, kast kalıntıları da dahil olmak üzere devralınan bütün pre-kapitalist kurumlar üzerinde hükmünü sürdürmektedir. Bununla birlikte uygarlık yolunda dünyanın en hızlı ve en ileri gelişme gösteren bölgelerinde kast sistemi atlanmış ve hiç yaşanmamıştır. Antik Yunan ve Roma ile başlayan Batı uygarlığı kölecilikten feodalizme ve oradan sınıflı toplumun en olgun aşamasına kapitalizme doğru gelişme göstermiştir. Ne kast sisteminde ne de sınıf sisteminde ne de bunların birleşimlerinde kadınlar ayrı bir kast ya da sınıf oluşturmamışlardır. Kadınların kendileri de bu toplumsal formasyonları oluşturan çeşitli kastlara ve sınıflara ayrılmışlardır. Kadınların bir cins olarak daha aşağı bir statüde olmaları, kendi başına kadınları ne aşağı bir kast ne de sınıf yapar. Eski Hindistan'da bile kadınlar, tıpkı çağdaş kapitalist toplumda farklı sınıflara dahil oluşları gibi ayrı kastlara dahildirler. Birinde toplumsal statüleri bir kastın üyesi olarak doğmalarıyla belirleniyordu, diğerinde ise kendilerinin ya da kocalarının servetiyle. Ancak bu ikisi hem kadınlar hem de erkekler için birbiriyle örtüşebilir. Her iki cins de üstün bir kasta dahil olabilir ve üstün servet, güç ve statü sahibi olabilirler. Öyleyse Roxanne Dunbar tüm kadınların sınıflarına bakılmaksızın ayrı bir kast oluşturduğunu söylerken neye yönelmektedir? Bu nitelendirmeden eyleme yönelik ne gibi sonuçlar çıkarmaktadır? Dunbar'ın önermesinin ve yargılarının tam içeriği benim için ve belki de başka birçok kimse için açık değildir. Dolayısıyla bunları daha yakından incelemek gerekir. Niyet sadece erkeklerin egemen olduğu toplumda kadınların ikincil konumda bulunduğuna işaret etmek olduğunda, öylesine ve popüler bir deyişle kadınlardan aşağı bir kast olarak söz etmek mümkündür. Bazen köleler ya da serfler olarak söz edildiği gibi, bu durumda kast teriminin kullanılması, kadınlığın ezilen bir cins olduğunu ifade edecek özel bir sözcüğü bulunmayan dilimizin yoksulluğunu sergiler yalnızca. Ama Roxanne Dunbar'ın bu konudaki geçmiş tavırlarını izleyen Şubat 1970 tarihli bir yazısına bakarsak, bunun da ötesinde bir kapsamın olduğu anlaşılır. Bu yazıda Dunbar, kadınları sömürülen bir kast olarak nitelemesinin yeni bir şey olmadığını, Marx ve Engels'in de aynı şekilde kadın cinsinin konumunu tıpkı böyle analiz ettiğini söylemektedir. Bu doğru değildir. Ne Marx Kapital'de ne Engels ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeninde, ne de Lenin'den Rosa Luxemburg'a hiçbir ünlü Marksist bu konudaki herhangi bir yazısında cinsiyetlerinden dolayı kadınları bir kast olarak tanımlamış değildirler. Dolayısıyla bu sırf bir terimin yanlış kullanılması üzerine bir ağız dalaşı değildir. Her ne kadar Marksizm adına sunuluyorsa da bu, Marksizm'den kesin bir kopuştur. Roxanne Dunbar'ın kendi kuramından çıkardığı sonuçlara açıklık getirmesini dilerdim. Çünkü eğer bütün kadınlar aşağı bir kasta ve bütün erkekler de üstün kasta dahilseler, o zaman bundan çıkan tutarlı sonuç, kadınların kurtuluşunun sağlanmasında kurtuluş mücadelesinin ana ekseninin, bütün kadınlarla bütün erkekler arasındaki bir kast savaşı olacağıdır. Bu sonuç, Dunbar'ın uluslararası bir kast sistemi içinde yaşıyoruz ifadesi tarafından doğrulanır görünmektedir. Dunbar'ın kafa karışıklığı bilimsel bir sonuçta kesin bir dil kullanmamasının gerekliliğini düşündürmektedir. Kadınlar kapitalizm içinde ne kadar ezilmekte iseler de artık ne birer feodal serf ya da aşağı bir kastın üyesi ne de birer ev kölesidirler. Köle, serf, kast gibi toplumsal kategoriler geçmiş tarihteki bazı aşamalara ve özelliklere ilişkindir ve kadınların bizim toplumumuzdaki konumunu doğru olarak tanımlamamaktadırlar. Eğer kesin ve bilimsel olacak isek kadınlar ezilen cins olarak tanımlanmalıdırlar. İkinci yaklaşıma dönersek, kadınları özel bir sınıf olarak nitelemek daha da yanlıştır. Marksist toplum bilimde sınıf birbirleriyle ilişkili iki yolla açıklanabilir. Üretim süreçlerinde oynadığı rol ve mülk sahipliliğindeki payı ile, dolayısıyla bizim toplumumuzda kapitalistler başlıca güçtürler. Çünkü üretim araçlarına sahiptirler ve böylece devleti ellerinde tutar, ekonomiyi yönlendirirler. Serveti yaratan ücretli işçiler ise sağ kalmak için patronlara satmak zorunda oldukları iş güçlerinden başka hiçbir şeye sahip değildirler. Kadınların bu iki sınıfsal güç kutupları karşısındaki yeri neresidir? Kadınlar toplumsal piramidin bütün tabakalarına dahildirler. Üsttekilerin az bir kısmı zengin ve nüfuzlu sınıfa dahildirler. Bundan daha çoğu orta sınıfa dahildir. En çoğu da nüfusun proleter tabakalarına dahildir. Rockefeller, Morgan ve Ford ailelerine mensup az sayıda varlıklı kadından, yardım maaşıyla geçinen milyonlarca yoksul kadına dek muazzam genişlikte bir yelpaze vardır. Özetle erkekler gibi kadınlar da çok sınıflı bir cinstirler. Bu kadınlar arasında ayrım yapıp onları bölmek değil, yalnızca var olan fiili bölünmüşlüğü göz önüne almak çabasıdır. Bir cins olarak bütün kadınların aynı sınıfın üyelerinin taşıdığından daha çok ortak yanlar taşıdığı anlayışı yanlıştır. Üst sınıfa dahil kadınlar varlıklı kocalarının sadece yatak arkadaşı değildirler. Kural olarak onları birbiriyle bir arada tutan daha zorlayıcı bağlar vardır. Onlar özel mülkiyetin, vurgunculuğun, militarizmin, ırkçılığın ve diğer kadınların sömürülmesinin savunusunda birleşmiş olan iktisadi, toplumsal ve siyasal yatak arkadaşlarıdır. Tabii ki bugün özellikle genç kadınlar arasında bu kuralın tek tek istisnaları olabilir. Örneğin Bayan Frank Leslie'nin kadınların oy hakkı davasını ilerletmek için 2 milyon dolarlık bir vasiyet bıraktığını ve cinsimizin medeni haklarının güvence altına alınması için kendi imkanlarını adamış başka üst sınıf kadınları olduğunu hatırlıyoruz. Ama çok sayıda varlıklı kadının kendi kapitalist çıkar ve ayrıcalıklarını tehdit edecek bir devrimci mücadeleyi benimsemelerini ya da desteklemelerini beklemek tümüyle ayrı bir şeydir. Bunların çoğu açıkça ya da üstü örtülü biçimde bizim nelerden kurtarılmaya ihtiyacımız var diyerek kurtuluş hareketini hafife almaktadırlar. Bu noktayı vurgulamak gerçekten gerekli mi? On binlerce kadın Kasım 1969'da ve gene Mayıs 1970'te Washington'daki savaş karşıtı gösterilere katıldılar. Onların bu ölüm kalım meselesinde yanı başlarında yürüyen militan erkeklere mi yoksa Bayan Nixon ve kızları ya da huzursuz bir şekilde pencereye fırlayıp bu protestocu kitlelerde bir başka Rus devriminin hortladığını gören başsavcının karısı Bayan Mitchell ile mi ortak yanları daha çoktu? Bankerlerin, generallerin, büyük şirket avukatlarının ve büyük sanayicilerin karıları mı kurtuluş mücadelesi veren kadınların daha sağlam müttefikleri olacaktır, yoksa kendi kurtuluşları için mücadele eden siyahıyla beyazıyla işçi sınıfı erkekleri mi? Sınıf mücadelesinin iki tarafında da hem kadınlar hem de erkekler olmayacak mıdır? Öyle değilse verilecek mücadele kapitalist sisteme karşı değil de bir cins olarak erkeklere karşı mı yöneltilecektir? Bütün sınıflı toplum biçimlerinde erkeklerin egemen olduğu ve erkeklerin beşikten itibaren şövence eğitildikleri doğrudur. Ama erkeklerin böyle oldukları için kadınların baş düşmanı oldukları da doğru değildir. Bu kendileri de kadınların baş düşmanı kapitalizm tarafından ezilen, sürüyle horlanan ve sömürülen erkeği dışarıda bırakır. Bu erkeklerin de aynı şekilde kadınların kurtuluşu mücadelesinden çıkarları vardır. Onlar bizim müttefiklerimiz olabilirler ve olacaklardır. Erkek şövenizmine karşı mücadele, kurtuluş mücadelesi boyunca kadınların yerine getirmesi gereken asli görevlerden biri olmakla birlikte, bunu merkezi bir sorun olarak almak doğru değildir. Bu tüm ayrım ve baskı biçimlerini besleyip bunlardan yararlanan ve de erkek şövenizmini besleyip ayakta tutmaktan sorumlu olan hakim güçlerin rolünü gözlerden gizlemeye ya da görmezlikten gelmeye varır. Unutmayalım ki kadınların ve erkeklerin kardeşliği üzerine kurulu olan ilkel komünde erkek üstünlüğü mevcut değildir. Irkçılık gibi cinsiyetçiliğin de kökleri özel mülkiyet sistemindedir. Yanlış bir kuramsal tavır kadınların kurtuluşu mücadelesinde yanlış bir stratejiye kolaylıkla yol açar. Manifestolarında kadınlar ezilen bir sınıftır diyen Res Stockings, kızıl çorapların bir kesimi için bu durum söz konusudur. Eğer bütün kadınlar bir sınıf oluşturuyorlarsa o zaman bütün erkekler de bir karşı sınıfı ezenler sınıfını oluşturuyor demektir. Bu önermeden ne gibi bir sonuç çıkar? Ezilen sınıf içinde hiç erkek olmadığı mı? Bu durumda ezilen siyahlar, Chicanolar, ABD'deki Latin Amerikalılar ve diğer azınlıklar gibi tekelciler tarafından sömürülen milyonlarca ezilen beyaz erkek işçinin yeri neresi? Bunların toplumsal devrimde merkezi bir yerleri yok mudur? Her ırktan ve her iki cinsten ezilen insanlar ortak düşmanlarına karşı ortak hareket etmek için hangi noktada ve hangi bayrak altında bir araya geleceklerdir? Bir sınıf olarak erkeklerin karşısına bir sınıf olarak kadınları dikmek yalnızca gerçek sınıf mücadelesinden sapma sonucunu doğurabilir. Roxane Dunbar'ın kadınların kurtuluşunun toplumsal devriminin temeli olduğu yolundaki iddiası da bu çizginin izlerini taşımıyor mu? Bu gerçek durumu baş aşağı ettiğinden Marksist yönelişinden iyice uzaklaşmaktadır. İşçi sınıfının kurtuluşunun olduğu kadar kadınların kurtuluşunun da temeli toplumsal devrimdir. Son tahlilde kadınların kurtuluşunun gerçek müttefikleri, kendi gerçeklerince emperyalist efendilerine karşı mücadeleye ve onların vurduğu prangaları kırmaya itilen güçlerdir. Kadınların ezilmesinin kaynağı olan kapitalizm ne yalnız başına kadınlarca ne de tüm sınıflardan kadınların bir araya gelmesiyle yıkılabilir. Bunun için yani bugün ABD'de merkezileşmiş olan kapitalist egemenliğin yıkılması için kadın ve erkek tüm çalışan yığınların, öteki ezilen kesimlerin tümüyle birlikte verecekleri dünya çapında bir mücadeleyi gerektirir. Sonuç olarak kadınların kurtuluşu mücadelesi ile toplumsal dönüşüm mücadelesi arasındaki bağlantıların neler olduğunu sormalıyız. Birincisi, her ne kadar kadınların kurtuluşunun hedefine tam olarak varması bir toplumsal devrim sorunuysa da, bu reformlar için mücadelenin ertelenmesi anlamına gelmez. Diğer kurtuluş hareketleri gibi kadın hareketi de basit ilksel talepler öne sürerek başlar. Bunlar erkeklerle eşit eğitim ve iş fırsatları, eşit işe eşit ücret, isteyene bedava kürtaj, devletçe finanse edilen ancak topluluk tarafından denetlenen çocuk bakım merkezleridir. Bu sorunlar etrafında kadınları harekete geçirmek, bizlere yalnızca bazı ilerlemeler sağlama olanağı vermekle kalmaz, aynı zamanda bu toplumdaki ezilmemizin en kötü yanlarını gözler önüne sererek bunları azaltır ve değiştirir de. İkincisi, toplumsal dönüşüm için sonuçta tüm işçi sınıfının birleşik antikapitalist mücadelesi gerekliyken, neden kadınlar kendi kurtuluş mücadelelerine öncülük etmek zorundadırlar? Bunun nedeni toplumun baskıya maruz kalan hiçbir kesiminin, ister bu bir üçüncü dünya halkı olsun, ister kadınlar olsun, kendi özgürlük mücadelelerinin önderliğini ve ilerletilişini başka güçlere devretmesine mümkün olmamasındandır. Her ne kadar bu güçler fiilen müttefikleri olsa da, biz gerek siyahların gerekse kadınların kendi bağımsız kurtuluş mücadelelerini kendilerinin yönetmek ve örgütlemek zorunda olduklarını anlayamayan ve bunu kabule yanaşmayan bazı siyasi eğilimlerin bu tavrını reddediyoruz. İrlandalı devrimcilerin vecizesi, özgür olmak isteyen darbeyi kendi vurmalıdır. Kadınların kurtuluşu davası içinde tamamen geçerlidir. Özgürlüklerini kazanmak için darbeyi kadınların kendileri indirmelidir. Ve bu, antikapitalist mücadele boyunca olduğu gibi, bu mücadelenin noktalanmasından sonra da geçerlidir. Biyolojik yapılarındaki kusurlar nedeniyle kadınların doğal olarak daha aşağı bir cins olduklarına inandırılmak üzere, beyinleri yıkanmış olan erkekleri, mücadelemiz süresince ve bu mücadelenin bir parçası olarak yeniden eğiteceğiz. Erkekler kapitalizmin yarattığı baskılar hiyerarşisi içinde, şövenizmlerinin ve egemenliklerinin hakim sınıfın elinde kendi iktidarını sürdürmenin bir aracı olduğunu öğrenmek zorundadırlar. Sömürülen işçi bağımlı ev kadını konumundaki karısının kendisininkinden de kötü olan durumu karşısında kayıtsız kalamaz. Onun hem kendisini hem de karısını aşağılayan baskıcı gücün kaynağını görmesi sağlanmalıdır. Üçüncüsü ve sonuncusuna gelince, kadınların ayrı bir kast ya da sınıf oluşturduğunu söylemek, mantıken cinsler arasındaki karşıtlık hususunda son derece kötümser saptamalara yol açmak durumundadır. Öyle ya, iki cinsin birbirlerinden tümüyle ayrılmaması ya da erkeklerin tasfiye edilmemesi halinde, anlaşılan bunlar birbirleriyle ilelebet savaşa tutuşacaklardır. Oysa bizim daha gerçekçi ve daha ümitvar bir mesajımız var. Kadınların daha aşağı konumda oluşunun, onların biyolojik yapılarınca baştan bir kader olarak belirlendiğini ya da bu aşağı konumlarının hep var ola geldiğini reddediyoruz. Kadınların ezilmesinin ve cinsler arasındaki koyu husumetin, ebedi olmak şöyle dursun, birkaç bin yıllık bir geçmişi vardır. Bunlar aileyi, özel mülkiyeti ve devleti ortaya çıkaran esaslı toplumsal değişiklikler tarafından yaratılmıştır. Böylesi bir tarih anlayışı sosyoekonomik ilişkilerde eşitsizliğin nedenlerinin kökünü kazıyacak ve cinsimizin tam anlamıyla kurtuluşunu sağlayacak aynı ölçüde esaslı bir değişikliğin zorunluluğuna işaret eder. Programımızın amacı ve vaadi ve bizim uğrunda mücadele ettiğimiz şey budur. Kozmetikler, moda ve kadınların sömürülmesi. Bugün kadınların kurtuluşu hareketi tarafından ön plana çıkarılan birçok sorun daha 1950'lerde tartışılmaya başlanmıştı. Bunlar arasında modanın yanı sıra kozmetikler ve diğer güzellik müstahzarları vardı. Bu konular üzerindeki tartışmalardan biri 1954'te SWP'de Sosyalist İşçi Partisi'nde yapılmıştı. Bazı kadınlar kozmetiklerin ve modanın kadının görünümünün güzelleştirilmesinde zorunlu şeyler oldukları kanısındaydılar.